İpek Yolu.
Merhaba, hoş geldiniz EGT FM'de. Yine sizlerle birlikteyiz efendim. Tarih konuşacağımız, keyifli bir İstanbul sohbeti yapacağımız bu öğle sonrasında yine sizlerle olmak bizler için mutluluk verici. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte. Ben Hülya, biz ayrılan süre içinde az sonra Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Güzel bir İstanbul sohbeti yapacağız. İçinde bulunduğumuz takvim itibariyle İstanbul'dan, Fetih'ten, Fatih'ten konuşacağız. İstanbul'un fethinden, Fatih'ten konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Biz bu hafta içinde dinleyicilerimize sorduk. İstanbul'da olmaktan, İstanbullu olmaktan hoşnut musunuz, memnun musunuz? İstanbul sizin için ne anlama geliyor diye. Ben aynı soruyu size de sormak istiyorum. İstanbul'u bu kadar iyi bilen, iyi anlatan biri İstanbul'da yaşamaktan hoşnut mu?
Estağfurullah. Benim bir hocam vardı. Derdi ki bir dakika durmak istemiyorum bu İstanbul'da, bir dakika da ayrılmak istemiyorum
nasıl
derdi.
Nasıl bir çelişki?
Hayatımız zaten böyle. Şimdi İstanbul hadiseye bir yaşanacak yer olarak bakarsanız yaşanacak bir yer değil. Havası itibariyle, gürültüsü, keşmekeşi, mesafelerin uzaklığı, pahalılığı, aklınıza ne gelirse gelsin. Ama bunun yanında öyle bir cazibesi var ki, İnsanı bütün bu dezavantajlarına rağmen, burası başka bir şehir olsa insan bir gün durmaz, buradan ayrılmayı imkansız kılıyor. Böyle bir cazibesi var. Peki bu cazibe nereden geliyor? Daha önce de söylemiştik. İstanbul'un kendine mahsus bir tarihi havası var. Ne kadar tahribata uğrarsa uğrasın, o hava kendinde duruyor. Vaktiyle bir paşalardan bir tanesi, birine gadri varmış bir rakibi, elinden gelen bütün kötülüğü yapmış. Ondan sonra ama geldiği zaman hürmet edermiş. Yanındakiler bunu paşanın tabas buskarlığına, eski tabirle iki yüzlülüğüne, yani riyakarlığına hamletseler, paşanın ona tabas bus yapacak hali yok. Şaşırmışlar, demiş ki ben, demiş, bu adamı, demiş, rakip gördüm, istirkab ettim, elimden gelen bütün kötülüğü yaptım. Onu her şeyden mahrum ettim. Her şeyden mahrum derken makam mevkiden mahrum ettim. Fakat onun üzerinde öyle bir efendilik var ki ben o efendiliği onun üzerinden alamam, alamıyorum. Onun için gördüğüm zaman böyle hürmet ediyorum.
Aslında saygı efendiliğine,
evet,
öyle mi?
Evet, efendiliğine. Şimdi İstanbul'un da la teşbih ve la temsil, bu kadar meşakkat ve sıkıntısına rağmen insanları cezbeden bir havası var. İstanbul'da olmaktan ne hissediyorsunuz diye sorarsanız şunu hissediyorum. İstanbul çok eski, çok eski, tarihinin başlangıcı bilinmeyen dünyada birkaç şehirden bir tanesi. Bunların içinde de imparatorluk merkezi olmuş, bir kültüre analık etmiş, merkezlik etmiş, hatta Osmanlı kültürüne damgasını vurmuş bir şehir. Ben böyle bir imparatorluk şehrine, ki bir Paris gibi, belki bir Viyana gibi, ben böyle bir imparatorluk şehrinde yaşamaktan dolayı ayrı bir haz duyuyorum, bunu söyleyebilirim.
Demek ki bizi asıl kendine bağlayan geçmişle bugün arasındaki o bağın hala yaşıyor olması.
Evet, bazıları için belki İstanbul'un finans merkezi olması, medya merkezi olması, para merkezi, ticaret merkezi olmasının da emniyeti vardır. Çok kişi belki bunun için İstanbul'da
duruyor. Yani nüfus kalabalık, ne üretsem satılıyor, ne satsam pazarda alıcı buluyor.
Alıcı buluyor ama şurası bir gerçektir ki İstanbul'un çok halkının çoğunun belki kendine bile itiraf etmediği İstanbul'un böyle bir cazibesi var. Tarihi bir cazibesi var.
Tarihte İstanbul'u farklı farklı benzetmeler yapmışlar. Aslında bu benzetmeler içinde benim en sevdiğim, aynı zamanda şu andaki durumumuzu da en çok açıklayan herhalde İstanbul'un kaprisli bir kadına benzetilmesi.
Evet, ben eskilerden onu duyardım. Bilhassa böyle eşe dosta kafi miktarda zaman ayıramamaktan şikayet ederek derlerdi ki İstanbul kıskanç, kaprisli bir kadın gibi, kıskanç bir kadın gibidir. Dostu dosttan ayırır. Der ki sadece benimle meşgul olacaksın. Benim dışımda hiç kimseyle meşgul olduğunu görmeyeyim diyor. Hakikaten öyle taşrada yaşamış olanlar sonradan İstanbul'a geldi mi bunu daha iyi yaşıyorlar. İstanbul'da yaşayıp da taşraya gidenler ise Allah Allah bura bambaşka bir dünya diyorlar. Doğru. İstanbul sadece kendisiyle meşgul eden. Bunu siz müspet olarak da alabilirsiniz. Yani İstanbul o kadar cazip, o kadar güzel bir şehir ki.
Her an dolu dolu geçiyor.
Her an dolu dolu. Yani doyamıyorsunuz.
Kimseye ihtiyaç da duymuyorsunuz. Anlamıyorsunuz.
Öte taraftan İstanbul o kadar yoğun bir yer ki basit bir iş için uzun mesafeler kat etmeniz lazım, zaman harcamanız lazım. Hı hı. Bu bakımdan da insanın zamanını alıyor. Yani her iki bakımdan da o kaprisli kadın benzetmesi çok yerindedir. Hı. Zaten İstanbul gibi nazlı şehirler biraz böyle kaprisli, nazlı, cilveli bir kadına umumiyetle benzetilir.
Tarihteki benzetmeler diğer şehirler için de böyle.
Umumiyetle böyledir.
Peki gelelim bugün artık bizim olan sınırlarımız içindeki bizim mi onu, onun mu bizi değiştirdiğine pek de akıl erdiremediğimiz İstanbul ve İstanbul'un fethine. Çok defalar konuştuk İstanbul'un fethine ama bu defa biraz farklı bir bakış açısıyla yaklaşalım istiyorum. Özellikle de fethedilmeseydi ne olurdu kısmını biraz konuşalım istiyorum. Çünkü pek çok batılı yazar İstanbul'un en talihsiz tarafının bizim elimizde olduğunu ifade eder. Biz de İstanbul'u büyük bir hedefe çevirmişiz. Peygamberimizin döneminden itibaren almak için büyük hedefler gösterilmiş. Ve ne mutlu ki bize nasip olmuş.
Evet.
Biz bu açıdan kendimizi çok şanslı hissediyoruz.
Doğru.
Peki biz bir empati yapalım ve İstanbul olalım bugün. Genelde bir insanın yerine geçilir ama biz bu defa bir şehrin yerine geçelim. Ve İstanbul Türkleşmekle ne kazanmış onları konuşalım.
Şimdi o işaret ettiğiniz tarihçilerin sözleri. Yani Türkiye İstanbul'un en büyük şanssızlığı Türklerin eline geçmesidir sözü günümüz için doğrudur. Yani son 100 yıl için çok doğru bir söz. Yani İstanbul bizim elimizde değil de İtalyanların elinde olsa bile bambaşka olurdu. Ama bu son 100 yıl için böyledir. Ondan önceki İstanbul için bu doğru değildir.
Orada biraz kıskançlık, biraz kapris mi var acaba?
Evet, o söz yani İstanbul'u Türkler mahvettiler. Tarihi eserlerini yıktılar, mezarlıklarını yıktılar, koca koca yollar yaptılar, köprüler yaptılar, bir büyük bir köye çevirdiler tenkidi değil. Yani Türklerin eline geçmesi İstanbul'un bir Ortodoks Hristiyan merkezi olmaktan, bir imparatorluk merkezi olmaktan, Müslüman Türklerin merkezi olmasının getirdiği bir
kuyruk acısıdır
ki ciddiye alınacak bir şey değildir. Ama dediğim gibi tekrar ediyorum ve ben daha öyle düşünüyorum. Son yüzyıl için İstanbul'un bizim elimizde olması İstanbul için büyük bir kayıptır. Biz maalesef yani hakikati teslim etmek, adalete uymak icap ediyor. Yanlışlarımızı da icabında ortaya koymamız lazımdır. Bunun sebebi ne olursa olsun sadece İstanbul değil aynı şey Bursa için, Konya için de caridir. İzmir için de caridir, Trabzon için de caridir. Biz şehirlerimizin kıymetini bilmedik.
Şimdi bu kıymetini bilememenin devamı yani cümlenin devamı pek de güzel bir ufuk vaat etmiyor bize. Cümle
tabii.
Genelde kıymetini bilemediğiniz şeylerin elinizden çabuk gittiği yolundadır.
Evet öyledir. Bu umumi bir kaziyedir. Kıymetini bilenin elinde kalır değilse alınır. Ama şu var tabii şimdi insanlar bir miktar şuurlandı. Hadisenin vahametini çok kimse artık idrak ediyor. Hani zararın neresinden dönersek kârdır hesabı. Evet çok büyük bir zarar var. Ama şu anda görünen yani en azından maşeri vicdanda İstanbul'un ve buna benzer eski şehirlerin artık tarihi dokusunun korunması ve bu şekilde gelecek nesillere ulaştırılmasıdır. Bade Harabil Basra diyeceksiniz ama olsun. Basra'nın enkazı da enkazdır yani işe yarar. Gene insanları
yeni kurulan pek çok yerden daha
anlamlıdır. Şimdi mihrap yerinde derler ya böyle çok yaşlı ama güzel hanımlar için. Şimdi İstanbul bizim elimize geçmekle biz ne kazandık? Bunu tarih kitapları yazıyor. Peki İstanbul ne kazandı? Bunu tarih kitapları çok yazmıyor. Yazanlar var elbette. Onun için İstanbul Türkler tarafından, Osmanlılar tarafından fethedildiğinde nasıl bir şehirdi? Bunu bilmek lazım. Şimdi efendim sosyal sahada bir hüküm verebilmek için hadisenin öncesini, sonrasını, sağını, solunu iyi bilmek lazım. Bu matematik gibi değil. Şimdi bir adam hakkında hüküm veriyorsanız o adamın bir kere maddi durumunu bileceksiniz. Ailevi durumunu, çocukluğunu, çevresini, her şeyini bilerek o adam hakkında hüküm vereceksiniz. Şehirler hakkında da böyle. Şimdi İstanbul neydi? Osmanlılar fethi, bunu bilmek lazım. Bir kere İstanbul fethedildiğinde Osmanlılar tarafından bir harabe halindeydi. Bunu sadece Osmanlı yazarları değil, gerek Doğu Romalı, Bizanslı müverrihler, tarihçiler de söylüyor. O tarihte buraya gelip giden İtalyan diplomatlar da söylüyor. Peki bu harabatın kaynağı nedir? Bu harabatın kaynağı tabii yılların getirdiği bir köhnelik var.
Ekonomik anlamda da.
Ama esas sebep ekonomiktir. Doğu Roma, yani Bizans, artık gelir kaynakları tıkanmış. Çünkü etrafı Osmanlılar tarafından çevrilmiş. O eski bir Bizans, eski bir Roma değil artık. Yani tam Mısır'dan buğday gelen, Kafkasya, Rumeli'den yağı gelen bir şehir değil artık. Yani çok cüzi imkanlarıyla ve kendi yağıyla kavrulmak zorunda olan küçük basit bir ticaret şehrine dönüşmüş.
Bu ekonomik zayıflamanın sebebi aynı zamanda Avrupa'da değişen dengeler zannediyorum.
Aynen öyle. Bunun sebebi sadece Osmanlılar değil. Evet, Osmanlılar Bizans'ın. Bizans diyoruz, bu tabii yanlış bir tabir. Çünkü Bizans oranın eski ismidir. Konstantinos burayı şehir haline getirdiği zaman artık buraya Bizantiyon değil, Konstantinopolis, İstanbul denmiştir, Konstantiniyye denmiştir. Bizans tabiri 19. asırda Doğu Roma araştırmaları yapan tarihçilerin kullandığı bir tabir. Bunu Batı Roma'dan ayırmak için Bizans demişler. Yanlış bir tabirdir. Bizans imparatorluğu diye bir imparatorluk yoktur. Osmanlılar hiçbir zaman, hiçbir devirde Bizans tabirini kullanmamışlardır.
İstanbul'a İstanbul diye de hitap etmemişlerdir.
İstanbul'a İstanbul dememişlerdir Osmanlılar. Fethetmeden önce ve fethettikten sonra. Buranın adı Konstantiniyye'dir. Kons değil. Söyleniş zorluğundan dolayı Konstantinopolis ama... Hı hı. Konstantiniyye, Arapça fonetik budur. Hadis-i şerifte de böyle geçer. Osmanlılar da buraya Konstantiniyye demişlerdir. Konstantin şehri demektir Arapça ama. Bunun bütün paralarda, resmi yazışmalarda, basılan kitaplarda yakın zamana kadar, 1918'lere kadar hep Konstantiniyye tabirini görürsünüz.
Bu Peygamber Efendimiz böyle seslendi, evet, böyle, diye mi?
Büyük ihtimal, yani büyük sebebi, mühim sebebi budur. Ama Osmanlılar'da bir kompleks de yoktur. Yani bir şehir fethedildiği zaman buranın eski ismini değiştirelim, buna yeni isim verelim diye bir kompleksi olmamıştır. Şehirlerin isimlerini kendi fonetiklerini uydurarak devam etmişlerdir.
Ne enteresan, bizim geçmişle bağımızı sorgularken bir yerlerde böyle bir zaman atlaması olduğunu düşünüyorum ben. Yerel yönetimlerde bile, bırakın genel yönetimi, ülke yönetimini, yerel yönetimlerde bile bir yere gelir gelmez küçücük bir caddeye, bir sokağa kendi adını vermek için insanların adeta birbirlerinin üzerinden atladığı toplumla koca bir şehri fethedip oraya ismini vermeyen toplum aynı kökten mi geliyor diye soruyorum.
Evet, ben de şaşırıyorum. Yani şöyle bir durum var. Düşün, insanların yapmadığı, kurmadığı şehirler, yapmadığı binalara isimler veriliyor. Bu çok garip bir durumdur. Şimdi Osmanlılar'da Edirne, tutun Edirne, Hadrianopolis demektir. Ermenek, Germenikopolis demektir. Kayseri, İzmir, Trabzon, bunların hep, Ankara, bunların hepsinin ismi Bursa. Antik çağdan geliyor. Bunların hiçbirisinin ne İslam ne Türk kültürüyle alakası vardır. Şu anda bile şehirlerimizin birkaç tanesi dışında, Eskişehir gibi, hiçbirisinin adı Türkçe değildir. Hepsi arkaik çağlardan, antik çağlardan gelen, ya Frikyalılardan, ya Ermenilerden, ya Rumlardan, öyle isimlerdir. Osmanlılar burada bir kompleks duymamışlar. Şimdi bir kere bu var. Osmanlı'nın böyle bir kompleksi yok. Her yaptırdığı bina ismini, camilerin isimleri yoktur Osmanlılar'da. Hiçbir camiye padişah ismini vermemiştir. Ama anılırken Sultan 3. Mustafa Vakfı Camii Şerifi diye anılır. Halkın verdiği isim vardır. Ve çok cami vardır İstanbul'da. Yaptıranın adıyla anılmaz. Mesela Sultan 3. Mustafa'nın bir sürü camii vardır. Ayazma Camii, Laleli Camii, İskele Camii, hiçbirinde padişahın ismi yoktur. Bırakın ismini, teknik üniversiteyi kuran Sultan 3. Mustafa'dır. Deniz Mühendisliği Mektebi'ni kuran Sultan 3. Selim'dir. İstanbul Üniversitesi'ni kuran Sultan Abdülhamit'tir. Hangisinde ismi vardır?
Sultan Abdülhamit Üniversitesi demiyoruz.
Demiyoruz. Ve Avrupa'da olsa böyle denir. Bütün dünyada yapmadığı halde deniyor. Bir üniversite açılıyor, ona devlet başkanının ismi veriyor. Şimdi böyle bir gariplik var. Osmanlı'da böyle bir kompleks yok. Bu bir. İkincisi, hadis-i şerifte Letiftahannel Konstantiniyye, Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır diye başladığı için hadis-i şerif, bir kere o isim, Hazreti Peygamber'in kullandığı isim Osmanlılar kullanmış. Üçüncüsü, burası Konstantin'in şehridir. Büyük bir imparator Konstantin. dünya çapında bir imparator ve ismiyle de şehre şeref vermiştir. Bundan dolayı Osmanlılar diyor ki biz Konstantin'in şehrini biz aldık. Şu anda bizde o şehir. Bunun da getirdiği tatlı bir gurur alametidir. Yani İstanbul nedir? İstanbul halkın kullandığı bir şehirdir. Konstantinopolis'ten bozma olduğunu söyleniyor. İstimpolis şehre Rumca bir kelimedir. Yani bugün bazıları güya milliyetçilik yapıp Konstantinopolis'e kızıp buranın adı İstanbul'dur, İstanbul diyeceksiniz diyorlar. Çok gülünçtür. Peki, İstanbul da Rumcadır.
Peki İstanbul?
İstanbul tabiri sonradan uydurulmuş bir tabirdir. İstanbul'u ulema arasında konuşulurken, ulema arasında yazılar yazılırken İstanbul tabiri kullanılmış. Ama bu hiçbir zaman resmi vesikalarda yaygın olarak kullanılmış bir kelime değildir. İslam hiç bol olmamıştır şeyde İstanbul'da. Yani 1963 hadiselerine kadar İstanbul'un yarısı gayrimüslimlerden lemeskün idi. Yani 60'lardan sonra İstanbul'un Rum, Ermeni, Yahudi kimliği tamamen silinmiştir.
Tabii o büyük bir zenginlik aslında ama bunu şimdiki aklımızla anlıyoruz galiba. Yani önceki noktaya geliyoruz aslında, bir ileri bir geri.
Şöyle zenginliktir. Bir memlekette farklı kültür, din ve ırklardan insanların yaşaması oraya bir farklılık katar. Bir şirket düşünün, hep aynı insanlar olsa aynı fikirler olur. Ama farklı görgüye sahip olan insanlar olduğu zaman orada gördüklerini oraya aktarır ve şirketi kalkındırır. İşte imparatorluklar da böyledir. Farklı kültürlerin insanları oraya farklı katkılarda bulunurlar. Bu bir. İkincisi, insanlar birbirlerinden korkmazlar. Yani bir Osmanlı, Müslüman, Rum'dan, Rum Ermeni'den, Ermeni Yahudi'den korkmaz. Bir arada yaşadıkları için. Ama ismini duymuş, kendini görmemişse ona karşı bir antipati, bir menfi düşüncesi olabilir. Böyle de bir zararı var. Onun için imparatorluklar daha avantajlıdır. İstanbul'un böyle bir kimliği var. Ben bu Konstantinopolis alerjisini fevkalade garip buluyorum. Tamam, Avrupalıların belki kastı mahsus da böyle söylediği zannediliyor ama böyle değil bence. Ama buna karşı bu kadar reaksiyon göstermenin de manası yok. İstanbul Konstantinopolis'ten farklı değildir. Rumca ise bu da Rumcadır.
Hatta, yani iki kelime arasında aslında etimolojik olarak.
Sizin baş şehriniz olan Ankara'nın bile ismi yani Türkçe değildir. O bile eski Keltçe'den gelen bir kelime. Sonra Roma Latin kelimesi olmuş. Yani bu hususlarda kompleks duymak doğru değil. Şimdi İstanbul Türkler fethettiğinde yine dünya çapında meşhur bir şehirdi. Bir imparatorluğun merkeziydi. Hatta imparatorluk o kadar küçülmüştü ki bir site haline almıştı.
Ama yine imparatorluktu.
Çünkü adı imparatorluktu. Bunun tabii müspet tesirleri vardır ki kültür ve gelenek siyasi sistem bakımından. Osmanlılar bu şehri niye fethettiler? Ne lazım İstanbul bize? Zaten her tarafa almışsın. Ta Belgrad'a kadar gitmişsin. Ama içinizde İstanbul sizin stratejik büyümenize mani oluyor. En başta prestij olarak mani olur. Siz daha İstanbul'u koynunuzdaki şehri alamamışsınız. Belgrad'ı alsan ne olacak? Onun için İstanbul fethedilene kadar Osmanlı Devleti kimse ciddiye almamıştır. Yani Yıldırım Sultan Bayezid Niğbolu'da bütün Avrupa asillerini yendi ama Osmanlı Devleti yine bir beylik olarak görüldü. Timur geldi, bir yumruk vurdu, devirdi. Ama ne zaman İstanbul fethedildi? Artık Türkler çıkmamak üzere Avrupa'ya yerleştiler. Hatta Anadolu'ya yerleştiler. Osmanlı Devleti bir imparatorluk oldu. Ve bütün dünya gözünde artık bu deklare edilmiş oldu. Hı hı. Onun için İstanbul fethinin bu bakımdan bize faydası oldu. İkincisi, Osmanlı Devleti İslam bayraktarlığı iddiasındadır. İlahi kelimetullah iddiasındadır. Dünya Müslümanların liderliği iddiasındadır. O devirde başka İslam devletleri vardır. Memlükler gibi, Safeviler gibi ve Hindistan'daki devletler gibi. Ama hiçbirisi Osmanlı'nın stratejik pozisyonunda değildir. Eğer İstanbul'u fethederse Osmanlı Devleti, bu Osmanlı Devleti için büyük bir prestijdir. Olmuş mudur? Evet. Çünkü Hadis-i Şerif'te methedilen müjdeye Osmanlılar kavuşmuştur. Memlükler değil, Safeviler değil.
Peki Doğu mu Batı mı daha çok çekinmiştir, daha çok endişelenmiştir bu fetihten?
Evet, güzel bir soru. Görünüşte Batı endişelenmiştir. Yani İstanbul'da düştü, artık Türkleri hiçbir şey durduramaz. Bunlar bizim içimize kadar gelen, nitekim doğru da olmuştur. İki kere Viyana önlerine kadar gelmiştir Osmanlılar. İstanbul'u fethetmeselerdi Viyana önlerinde zor dururlardı. Belki Avrupa'yı bile, Balkanları bile zor tutarlardı. Ama İstanbul'un fethi Şark'ta da şunu gösterdi ki artık bizim yıldızımız söndü. Şark'ta yeni bir yıldız doğuyor. O yıldız Osmanlılardır. Memlüklüler muhtemelen bunu acı bir şekilde anladılar. Her ne kadar İstanbul'un fethi için büyük şenlikler yaptılarsa da, padişaha büyük hediyeler gönderdilerse de, Memlükler artık o İslam dünyasında itibarlı olan devletin kendileri olmadığını, Türklerin öne geçtiğini anlamış olmalılar.
Hatta bu itibarın yakın zamana kadar.
Evet.
Ve belki şimdi de.
Belki, evet.
Bu tabii coğrafya hala, üzerinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
Efendim kim ne ders? Ben Arap ülkelerinde yaşadım ve oranın çok entelektüel kişileriyle de görüştüm. Avamıyla da görüştüm. Şurası bir hakikattir ki Osmanlıların ve dolayısıyla onun varisi olan Türklerin şöyle bir prestiji vardır. İstanbul'u fethetmek çok büyük bir prestijdir. Bunu anlamak belki zor ama hadis-i şerifle müjdelenen kumandan olmak bir Müslümanın vicdanı nazar alınırsa çok mühim bir şeydir. Onun için bütün Arap dünyasında Osmanlıların, Türklerin ve bilhassa Sultan Fatih'in muazzam bir prestiji vardır. Eğer Türkler, Osmanlılar bu coğrafyada yani Arap coğrafyasında hüsnü kabul gördüyse, yine bu hüsnü kabul asırlarca devam ettiyse, hatta istiklalden sonra bile Türklere karşı bir müspet bakış varsa, bugün bile Türkler hakkında bir takım müspet emeller varsa, bunun esası hiç tartışılmaz İstanbul'un fethiyle alakalıdır.
Kısa bir aradan sonra peki, tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul ve fetih deyince hemen arkasından Fatih geliyor. Fatih bir isim değil.
Değil, hayır, sıfat. Hı-hı. Fatih fetheden. Fetih Arapça açmak demektir. Miftah oradan gelir, yani anahtar demektir. Sultan Fatih'in lakabıdır. Dünya hükümdarlarının bazılarının böyle lakapları vardır. Avrupa'da da vardır bu. Şark'ta da vardır. Pek çok hükümdar bu lakaplarıyla tanınırlar. Bunların içinde şanlı lakaplar olduğu gibi biraz alaycı lakaplar da vardır. Aslan yürekli Richard, kardeşi vatansız John gibi. Yani uzun bacaklı William vardır. Altın diş Knut
vardır. Deli Petro'yu galiba daha
Deli Petro, biliyor. Onlar Büyük Petro derler. Evet. Biz Deli Petro diyoruz. Yani Beyaz Çar. Yani herkesin bir hükümdarın bir unvanı vardır. Osmanlılarda da bazı padişahların hepsinin değil lakapları vardır. Yıldırım Sultan Bayezid, Çelebi Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sofu Bayezid veya Veli Bayezid veya Bayezid-i Veli, Kanuni Sultan Süleyman. Bunlar bilhassa yükselme devri padişahları da her birinde bir ünvan vardır. Ondan sonraki padişahlarda böyle çok fazla ünvan yoktur. Olanlar da biraz halk tarafından takılmış Sarı Selim, Avcı Mehmet gibi biraz hafif ünvanlardır. Resmi vesikalarda geçmez. Fatih Sultan Mehmet'e bu isim niye verildiği gayet bellidir. Hı hı. Kanuni Sultan Süleyman'a kanuna olan hassasiyetinden dolayı verildiği gibi Fatih Sultan Mehmet'e de muazzam bir fethi. Yani Şark dünyasının da Gart dünyasının da hayretler içinde kaldığı bir fethi gerçekleştirdiği için bu isim verilmiştir. Hadis-i şerifte açıkça feth olunacaktır geçiyor. Letuftahannel iki kere tekit vardır yani kesinlik vardır. Orada fetih kelimesi geçtiği için Sultan Fatih'e resmi olarak Fatih veya Ebul Fetih yani fethin babası Arapçası Fatih de onun sıfatı bu şekilde bir isim verilmiştir.
Kullanılmış mıdır?
Kullanılmıştır. Bütün resmi vesikalarda daha ziyade Ebul Fetih Sultan Muhammed Han veya Sultan Fatih, Fatih Sultan Muhammed Han ünvanları kullanılmıştır. Osmanlı, hı-hı, vesikalarında geçer. Mesela Yavuz geçmez.
Kanuni?
Kanuni de Kanuni Avrupalılar tarafından Muhteşem Süleyman diye adlandırılan padişaha daha sonraki tarihçiler tarafından övgü için verilmiştir. Yani Kanuni diye, Sultanı Kanuni diye geçmez ama Fatih resmi vesikalarda bile geçer.
Evet. Tabii İstanbul'da
Bayezid-i Veli geçer. Bayezid-i Veli, Sultan Bayezid-i Veli geçer. Ama Yavuz ve Kanuni isimleri çok fazla resmi vesikalarda, hı-hı, geçmez. Antır parantez söyleyeyim, Yavuz'un bir mana değişikliğine uğramıştır. Yavuz bugün müspet bir mana çağrıştırıyor bizde. Hı-hı. Halbuki eski Türkçe'de çok müspet bir manası yoktur.
Nasıl?
Yağ düşman demektir. Yavuz düşman gibi. Yani sert, haşin manasına.
Yani kendi milletine,
evet,
bile.
Evet. İcabında sert davranır. Yağman
o kadar,
da.
O kadar sert mi?
Sertmiş, sertmiş. Yavuz Sultan Selim'in sert olduğu söyleniyor ama bu sertlik onun için bir kusur değil, bir meziyet. Çünkü devletin en kritik zamanlarında bu sertlik işe yaramıştır. Şimdi sertlik deyince insanlar şunu anlıyor. Hiçbir elastikiyeti olmayan, asabi, mizaçlı, sinirli, öyle değil. Yavuz Sultan Selim'in bir hususiyeti var. Çok kişi bunun gözden kaçırıyor. Yavuz Sultan Selim kızılacak yerde kızıyor. Yani sert olmak gereken yerde sert oluyor. Bu bir meziyettir. İnsanlar sert olması gereken yerde sert, yumuşak olması gereken yerde yumuşak olmalıdır. Bu iyi bir haslet. Her zaman sert ise ve her zaman yumuşak ise problem var demektir. Yavuz Sultan Selim için her zaman sertti diyemeyiz.
Ya da hak eden insana evet. Aslında yumuşak olması gerekirken sert, sert olması gerekirken yumuşak evet. Olan da var. Ona var. Ne demeli bilmiyorum.
Ne demeli? Yavuz Sultan Selim'in bir kere haksızlığa tahammülü yoktur. La teşbih ve la temsil Hazreti Ömer'e benzemektedir. Devlet menfaatleri, millet menfaatleri, din menfaatleri mevzu bahis olduğu zaman Yavuz Sultan Selim'in merhameti yoktur. Merhametten maraz doğacağını o iyi anlamıştır. Ama bunun dışında kalan hususlarda kendisini merhametine, hatta çok alçak gönüllülüğüne delalet eden çok hususlar vardır.
Etrafındakilerin çok korktuğu, kendisinden konuşurken bile çok efendim, çekindikleri.
Efendim Osmanlı tarihini bilenler benim bu sözlerime hak verir. Yani çünkü büyük adamların yanındaki insanlar her zaman bir klik teşkil edip kendi menfaatlerini yürütmek isterler. Dirayetli bir hükümdar ancak bunların hakkından gelir. Meşhur bir sözdür. Şah agah gerektir ahvale, bükelaya kalırsa vay hale. Yani şah uyanık olması lazım. Vekillere kalırsa iş yaman olur. Yavuz Sultan Selim o bakımdan Osmanlı padişahlığında mümtaz bir yer ihraz eder. Kararlılığı sebebiyle bir hocamız vardı da öyle derdi. Osmanlı padişahlığında en çok kimi seviyorsun? Herkese sorarlar. O dedi ben Yavuz Sultan Selim'i seviyorum. Ama birini sevip sevmediğinizi söylediğiniz zaman bir gerekçe göstermeniz lazım. İmtihanda da talebe soruya cevap verdiği zaman gerekçesizse doğru bile olsa değerlendirilmez. Dedi ki çünkü kararlıydı. Kararlı olmak çok güzel bir haslettir. Yani danışacaksın, işi onu
fikir alacaksın,
olgunlaştıracaksın. Sonunda bir karar vereceksin. Artık bu karardan dönmeyeceksin. Ve bu kararı baltalayan insanları da icabında gözden çıkaracaksın. İşte İran seferi, işte Mısır seferi. En sevdiği iki paşayı bu uğurda idam evet. etmiştir. Niçin? Çünkü o işi bozmuştur artık. Onların yaptığı iş pişmiş yasa su katmak demektir. Karar verilmiş, sefere çıkılmış, dönelim demek olacak iş değil. Yavuz Sultan Selim'in bu huyunu bilenler rahat etmiş. Bilmeyenler kelleyi uçurmuşlardır ki yani bazılarının da hak ettiğini insan söylemeden geri duramıyor. Şimdi dönelim Fatih Sultan evet, Mehmet'e.
Benim size bir sorum vardı geçmiş programlarda. Demiştim ki tarihte bir an orada olmak imkanınız olsaydı Osmanlı tarihinin hangi anında ve nerede olmak isterdiniz? Siz daha yakın tarihli tercihlerde bulunmuşsunuz ama ben Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiği an onu görenlerden olmak isterdim.
İnsanın belli periyotlarda belli hevesleri oluyor. Ben mesela yeni yetişirken Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrine hayrandım. O Sultan Osman, Sultan Orhan zamanı, o ülke, o ideal, o coşku, o heyecan, onunla alakalı kitaplar ve romanlar okurdum. Ve Bursa'ya sık gider gelirdim. Saatlerce Muradiye Külliyesi'nde Sultan Murat Türbesi'nin önündeki o çınar ağacının altında otururdum. Maziye giderdim. Şimdi o ağaçta yıldırım düşmüş, devrilmiş. Yani o belli periyotlarda insan kendini belli yere yakın hissedebiliyor. Elbette Fatih Sultan Mehmet devri de bunlardan bir tanesidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde ciddi değişikliklerin olduğu bir devirdir. Çok güzide bir padişahtır Fatih Sultan Mehmet. Ben her zaman her yerde söylüyorum. Osmanlı padişahları Türk tarihinin, İslam tarihinin hatta dünya tarihinin en seçme hükümdarlarıdır. 36 padişahın içinde belki tarihçilerin iyi veya kötü diye değerlendirmeleri doğru değil. Değer hükmü vermek doğru değil ama tarihi kıstaslara göre, ölçütlere göre Osmanlı padişahlarının hepsi iyi hükümdarlardır. İçlerinde bir tane kötüsü yoktur. Ama derece farkı vardır elbette ki. Bunların içinde birinci derecede gelen kimdir diye sorsanız Fatih Sultan Mehmet'tir derim. Her biri farklı hususlarda ön plana çıkan bu padişahlar, birisi askerlikte Yavuz Sultan Selim gibi, biri devlet sistem teşkilatında Kanuni Sultan Süleyman gibi, birisi diplomaside Sultan Abdülhamit gibi ön plana çıkmıştır. Ama bir tanesi vardır ki her hususta öyledir. Fatih Sultan Mehmet askerlikte, devlet idaresinde, diplomaside, sanatta ve aklınıza gelecek her hususta dünyada en önde gelen hükümdarlardandır. Birkaç tane şark ve gart dilini gayet güzel konuşabilen, Avrupalılarla münasebetleri olan, ileri görüşlü, ufku açık, karakteri fevkalade sağlam, sanata ve ilme meraklı, müstesna bir hükümdardır. Ve Avrupa tarihçileri ve siyaset bilimcileri Fatih Sultan Mehmet'e hayran olmuşlardır. Ve onu bir Rönesans hükümdarı modeli, numunesi, örneği olarak görmüşlerdir. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ondan dolayı Fatih Sultan Mehmet müstesna bir insandır. Yani onun devri de elbette ki insanın yaşamak isteyeceği tarihi periyotlardan bir tanesidir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in bizim açımızdan ehemmiyeti var. Birincisi, Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluk haline getirdi. Şimdi imparatorluk sözüne de gıcık olanlar var. Bir de bunlarla uğraşmak var. Böyle aşırı sahipleniciler. İmparator, emperyalistlikle alakası yoktur. İmparator, imperyum sahibi demektir. Yani öyle bir devlettir ki başka devletler buna bağlıdır. Her devlet imparatorluk olmaz. Fatih Sultan Mehmet'ten önce imparatorluk değil. Ama artık imparatorluk. Kırım Hanı ona bağlı, Eflak, Boğdan, Erdel, çeşitli devletler.
Gidip o devleti zapt etmekle ya da o devleti...
Zapt ediyor ve herhangi bir şekilde o devlet artık ona bağlıdır fiilen. Fiilen ona bağlıdır. Ülkesinde çeşitli insanlar yaşıyor. Muazzam bir siyasi sistemi vardır ki bunda Bizans'ın da tesiri vardır. Doğu Roma'nın da tesiri vardır. Fatih Sultan Mehmet devri onun için bambaşka bir devirdir. Şu anda bile bizim devlet geleneğimizde Fatih Sultan Mehmet'in ciddi bir imzası vardır. O bakımdan Fatih Sultan Mehmet ne kadar tanınsa, ne kadar övülse az gelecek bir şahsiyettir. Küçük bir şehir deyip geçmeyin. Yani ona Fatih unvanını kazandıran bu küçük şehir, dediğim gibi, dünyada ve şartta kendisine büyük bir prestij kazandırmıştır. Eğer burayı fethetmemiş olsaydı Osmanlı Devleti'nin ilerlemesi, kendi içinde yaşaması mümkün değildi. Sultan II. Murad'ın zaten Hacı Bayram Veli'ye ziyaretinde, efendim bu şehir bize lazımdır, dua edin de bu şehri fethedelim dediği çok meşhurdur. Onun da padişahım bu şehir elbette fethedilir zaten müjde vardır, ama bunu ne siz görürsünüz ne ben görürüm. Şu beşikteki çocuklar ya, o şu oynayan çocukla bizim köse halife görse gerektir, yani Akşemseddin'i kastediyor, görse gerektir diyor. İstanbul'un fethinde tabii zamanın zaruretleri yanında bu Hazreti Peygamber'in müjdesine kavuşmak idealini de yabana atmamak lazımdır. Bu ideal, bu ülkü her zaman Müslümanları teşvik edici olmuştur ve Fatih Sultan Mehmet'i de teşvik edici olmuştur. Askerleri de teşvik edici olmuştur. O ne güzel kumandan ve ne güzel asker olmak arzusu insanların daha gayretle savaşmalarına sebebiyet vermiştir.
Oradaki herkesin bu maneviyatta olduğunu söylemek mümkün mü? Tabii ki tek tek saymak mümkün değil ama.
Böyle bir havanın hasıl edildiğini biliyoruz. Gerek bunun Fatih Sultan Mehmet'te var ve yine Akşemseddin'in teşvikleriyle ordu içinde bu idealin devamlı taze tutulduğunu, canlı tutulduğunu biliyoruz. Yani hatta bir ara kuşatmanın ümitsizliğe kapılındığı zamanda işte donanmanın küçük bir deniz savaşının mağlubiyeti, donanma Haliç'e giremiyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'in bir ümitsizliğe düştüğü bir devirde bile Akşemseddin'i devreye girerek hemen ordunun maneviyatını yükselttiğini ve bu mealde teşviklerde bulunduğunu, zaten Akşemseddin'in çok emin olduğunu anlatıyor şeyler, tarihler. Yani sanki bir kuşatma değil de fethi olmuş gibi rahattı diyorlar. Yani onlar zaten böyle şeylere daha çok inanıyor. Evet. Ve bunun büyük bir tesiri vardır. Şimdi programın başında sordunuz, İstanbul ne kazandı? Evet, tarihçiler şimdi böyle diyor ama onu dediğim gibi son 100 yıl için söylesek yeri var. Bir kere İstanbul biz fethettiğimizde bir harabeydi. Türkler, Osmanlılar fethettiğinde. Niye harabeydi? Birincisi Latinler daha 200-250 sene önce İstanbul'u işgal ettiler. 50 sene burada kaldılar. Latinler dediğim İtalyanlar, Fransızlar. Ve burayı yakıp yıktılar. Bütün İstanbul'un servetini, altınlarını, asırlarca biriktirdiği hazinelerini Avrupa'ya götürdüler. Ve Latinler 1250'lerde burayı terk ettiklerinde ve tekrar Bizans tahtı eski imparatorluğun eline geçtiğinde Bizans hazinesi tam takır, kuru bakırdı. Her taraf yanmış, yıkılmış, insanlar ümitsizliğe düşmüş. Bir de bir yandan Türklerin ilerlemesiyle İstanbul kıskaç altına alınmış. Artık eski ihtişamı kalmamış. Sadece cüzi bir ticarete inhisar etmiş. Yani kaçınılmaz bir fakirliğe düşmüştür Doğu Roma. Hatta Fatih Sultan Mehmet kuşatmaya geldiği zaman bile nasıl müdafaa edeceklerini düşünmüşler. Elde avuçta hiçbir şey yok. Düşünün, imparatorun sarayı bile yok. Saray yıkılmış, yazlık sarayı denilen basit bir evde oturuyor. İşte bu devrede Avrupalılar yine imdada yetişmiş. Latinler dediğimiz Venedikliler, Cenevizliler İstanbul'a gelerek gerek askerleriyle gerek bir takım finans yardımlarıyla İstanbul'u müdafaa etmişler.
Onların da bir hedefi var.
Onların hedefi İstanbul'un Katolik dünyaya bağlanması ve Türklerin nihai olarak buradan atılmasıdır. Onların ideali budur. İstanbul'un bir de tabii bizim fethi kolaylaştıran bir avantajı var. İkiye bölünmüştür İstanbul. Papa taraftarları, yani Katolik olalım, Türklerden kurtulalım. Aman biz Ortodoks kalalım, Papa'nın eline geçmeyelim, Türklere razıyız diyenler. Bu ikili ayrım da bizim işimize yaramıştır, Osmanlı'nın işine yaramıştır. Ama şurası da bir gerçek ki İstanbul'u hakiki manada müdafaa edenler Fatih Sultan Mehmet'e karşı o Latinler olmuştur. Yani Venedik ve Cenevizler olmuştur.
Neden? Neden bu kadar sahiplenerek?
Onlara çok büyük şeyler vaat edildi. Yani İstanbul eğer kurtulursa Türklerin elinden o Latin askerlerine çeşitli soyluluk ünvanları vaat edildi imparator tarafından.
Ama bunu kendi vatandaşına da vaat etmiş olabilir.
Vaat etmiş, ya da işte onların elinde asker vardı. Onların elinde para vardı. Onlar güçlüydü. Yıllarca Bizans'ta çok az nüfus kalmış.
Yani bir Latin dönemini belki açabilirdi.
Evet, kesin açardı. Ve Ortodoksluğun tarihe karışma ihtimali de vardı. En azından Balkanlar ve Anadolu'daki Ortodoksluğun Katolikliğe dönme ihtimali vardı. Şimdi İstanbul fethedildiğinde gördü ki Türkler yanmış, yıkılmış bir şehir. Bunu yakıp
bir hayal kırıklığı mı bu acaba?
Hayır, onu biliyorlardı. Yanmış, çünkü elçiler gidip geliyor. Yanmış, yıkılmış olması Türklerin veya fethin sebebi değil. Evet, fetihte bir takım harabiyetler olur ama İstanbul öyle değildi. Bu yıkıntı kısa bir zaman içinde tamir edildi. Ve Fatih Sultan Mehmet ve onun oğlu Sultan II. Bayezid İstanbul'u yeni baştan imar ettiler. Anadolu'dan ustalar, sanatkarlar getirildi. Hatta Anadolu'daki sanatkarlar yeterli olmayınca Türkistan'dan, Özbekistan o zaman sanat merkeziydi, Buhara, Semerkant, oradan ustalar getirildi. Mesela Nakkaştepe'ye ismini veren Baba Nakkaş Buhara'dan gelmiştir. Daha doğrusu Semerkant'tan gelmiştir. Şimdi böyle bir imar faaliyetine girişildi. Fatih Sultan Mehmet şehrin bir kadastrosunu çıkarttırdı. Burada boş evleri tespit etti. Bu boş evlere yerleşmek üzere Anadolu'dan Türk, Ermeni ve Yahudi nüfus getirdi.
Sadece Türk değil.
Evet, çünkü Ermeniler sanatkardır, Yahudiler tüccardır. Şehrin bir de ticari hayata ihtiyacı var.
Yani imar
ihtiyacı.
Etmek istemiş i̇mar aslında. Etmek Türkleştirmek istememiş.
Hayır. Öyle bir imparatorluklar böyle bir şey olmaz. İmparatorluklarda Türkleştirmek falan gibi bir şey olmaz. İmparatorluk imparatorluktur. Sonra bu mirası oğlu devam ettirdi. Sultan II. Bayezid devam ettirdi. Fakat onun zamanında büyük bir talihsizlik. İstanbul'da büyük bir deprem oldu. Bu deprem küçük kıyamet diye bilinir. İstanbul'un ayakta kalan yapıları da yıkıldı. Bunun üzerine Sultan II. Bayezid çok ciddi büyük bir karar vererek İstanbul'u yeni baştan imar etti. Bu imarda sivil mimari eserleri, yani evler ahşaptan, ki İstanbul'un ahşabı çok boldur, taşı azdır, ahşaptan resmi mimari eserleri, yani camiler şunlar, onun neyse taştan yapılmak üzere bir usul benimsendi ve İstanbul 100 yıl içinde, yani 1453'te fethedildi. 1553'e gelindiği zaman Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan gravürlerden anlıyoruz ki Avrupa'nın en mamur şehirlerinden bir tanesidir. Avrupa'da o zaman 30-40 bin aşan şehir yokken İstanbul 100 binlere varan nüfusuyla, canlı ticaretiyle, canlı sosyal hayatıyla bambaşka bir şehir olmuştur. Şimdi bunu da inkar etmek haksızlık olur. Yani Türklerin elinde İstanbul'un şanssızlığı diye bir şey mevzu bahis değil. Ve de hele o zaman teknolojide bu kadar gelişmediği için ve Osmanlılar estetik değerlere de kıymet verdikleri için İstanbul'u güzel imar etmişlerdir. Ama zaman içinde aynı Bizans'ın yaşadığı sıkıntı biz de yaşadık. Osmanlı Devleti son 100 yıl içinde fakir düştü. Para yok, belediye hizmetleri zayıf, İstanbul gereği gibi imar edilemedi, elektrik teşkilatı, hava gazı teşkilatı, su teşkilatı, yollar, bunlar tamam doğru. 100 yıl içinde İstanbul ciddi bir şekilde harap oldu. Arkasından harpler, göçler, depremler. Ama ondan sonra ne oldu? Ondan sonra İstanbul bu şekilde imar edilecek yerde İstanbul'un çehresi değiştirildi. Çok fazla da bir Ankara'ya verilen emek İstanbul'a verilmedi. Onun için İstanbul'un bugünkü halinde biraz son 100 yılın ciddi bir...
Ama sanıyorum yeniden yıldızı parlıyor.
Evet, yıldızı zaten her zaman var. Şimdi daha da parlıyor. Öyle anlaşılıyor.
Ben zaman zaman işte gravürlerde, fotoğraflarda eskiden, dünden, geçmişten bugüne kalanlarda bakıyorum. Osmanlı ordusunu farklı farklı tasvir ediyorlar. Kimisinde hakikaten neredeyse üzerlerinde sadece bir gömlek var. Kimisinde zırhlılar var. Elbette farklı farklıdır ama kademe kademedir ama gerçekten hazırlıklı mıydı Osmanlı?
Elbette şöyle. Yani Osmanlı Devleti Yıldırım Sultan Bayezid'den beri zaten İstanbul'un fethine hazırlıklıdır. ve Osmanlı Devleti bir fetih devletidir. Fetih devleti demek devamlı ciddi bir ordu teşkil etmeniz lazımdır. Sultan II. Murat devrinde hatta yapılmış bazı tahsisleri Fatih Sultan Mehmet kaldırmış. Derhal askerlere tevzi ederek çok ordunun sayısını arttırmıştır. Ve bu ordunun talimi hususuna ayrı bir ehemmiyet vermiş. Silahlandırılmasına ayrı bir ehemmiyet vermiştir. Bunu biliyoruz zaten. Ve kuşatma harbi meydan muharebesine benzemez. Burada silah üstünlüğü çok mühimdir. Zaten Fatih'i İstanbul'u fethetme imkanını veren de sayı üstünlüğü değil, silah üstünlüğü olmuştur. Bunu inkar edemeyiz. Elbette ki Osmanlı ordusu ikiye ayrılıyor. Kapıkulu askerleri ve eyalet askerleri. Kapıkulu askerleri sizin tasvir ettiğiniz gibi zırhlı, miğferli. Bunlar ağır piyade ve ağır süvarilerdir. Kimisi atlıdır, kimisi silahlıdır. Bunlar tüfek atarlar. Fevkalade usta silahşörlerdir. Bunlar Yeniçeri asıllıdırlar. Maaş alırlar. Profesyonel askerdirler. Ordunun az bir kısmını bunlar teşkil eder. 4-5 bin kişilik kısmını bunlar teşkil eder. Ordunun büyük bir kısmını eyalet askerleri denilen Anadolu'dan ve Rumeli'den gelen askerler teşkil eder. Onlar bizim tımarlı sistem dediğimiz bir tımarlı sipahinin mahiyetinde 2-3 asker. Bunlar atlıdırlar. Kılıç kullanırlar ama öyle zırhları, yüksek silahşörlükleri, tüfek endazlıkları yoktur. Onlar meydan muharebelerinde, çatışmalarda işe yararlar. Onun için Osmanlı ordusunu farklı tasvir etmelerinin sebebi budur.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
İpek Yolu.